A9 TV ekranlarından merhaba değerli izleyenlerimiz. Bu hafta hayata dair de Altuğ Berker'le beraber yine sizlerle birlikteyiz. Program konuğumuz çok değerli ve çok özel bir isim bizlerle birlikte. Sanat dünyasının çok önemli bir ismi Sayın Zeliha Berksoy bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş geldiniz, şeref verdiniz.
Estağfurullah, teşekkür ederim.
Zeliha Hanım, siz sanat dünyasında... Dünyasının aydınlık bir yüzüsünüz ve pek çok alanda çok başarılısınız. Sinema ve tiyatro sanatçısınız, akademisyensiniz, seslendirme sanatçısınız ve yönetmenliğiniz var. Bütün bu sanat dallarını çok başarılı bir şekilde yürütmek nasıl bir duygu ve çok özel bir annenin de kızısınız.
Evet, hepsi birlikte.
Genetik
evet.
Bir aynı zamanda evet. Bu evet. Kabiliyet.
Evet. Yani bu tabii bir adanmışlık meselesi tabii. Bizim kuşağın oyuncularında. İşte böyle sanata adanmışlık diye bir evet. Düşünce yapısı vardı ya da bir ahlak vardı. O zaman tabii zaman da bu kadar böyle hızlı akmıyordu. Her şeyi yerli yerinde yapabiliyordunuz. Yani 70'li yıllar, 80'li yıllar, 90'lı yıllar. Tabii benim sanat hayatım neredeyse annemin karnında başlamış diyeceğim. Çünkü ben yani annem tabii Berlin Akademisi'ni bitiriyor, Ankara'da operalar oynuyor falan. En sonunda sıra bana geliyor. Babamla evleniyorlar, Ercüment Siyavuşoğlu'yla. Ondan sonra ben dünyaya geleceğim zaman annem, o zaman Zeynep Kamil Hastanesi daha yeni, daha yani yeni kurulmuş. Onun başhekimi de Eyüp Bey varmış. İşte annem sancılar çekiyor falan, kan da kocamanmış. İkiz doğuracak Semiha diyorlarmış. Ondan sonra ne yapayım ben demiş. Bir arya söyleyin Semiha demiş. Annem başlamış Tosca arya söylemeye dünyaya getirirken. Ondan bağırıyor ya, o da ona şey yapsın diye. Şimdi tabii yani orijinal bir annenin, çok değerli orijinal bir babanın ve eski bir İstanbul ailesinin içine doğdum ben.
Bir de anneanne var. Anneanne,
evet. Evet. Anneanne o ailenin büyük acısı. Anneanne çok güzel bir kadın. Benim babaannem de çok tarih falan okuyan bir hanımefendiydi, Beyci Hanım. Yani böyle eski Kadıköy yılları.
Eski
yani
İstanbul.
Tabii 50'li yıllar falan. Ben böyle bunların içine doğdum. O zaman Kadıköy'deki hayat çok farklı. Hemen kapı komşunuz işte meşhur Türk sanat tarihini yazan Celal Esat Arseven mesela, devamlı gidip geldiğim ev. Karısı gayet güzel, piyano çalar, Leman Hanım falan. Hemen karşıda Nazım'ın annesinin evi. Cevizlik'te bu, Kadıköy. Ondan sonra Celila Hanım. Oradan çıkardım, Celila Hanım'ın evine giderdim. Yani 4,5-5 yaşındayım. Böyle evden eve dolaşıyorum falan. Şimdi tabii düşünüyorum bunları. Bundan hepsi yaşandı. Ama ne kadar çok gözlem ve ne kadar çok o oralarda bulunmak, o konuşmaların içinde, o evlerin atmosferinde, kokusunda yaşamak ne kadar zenginleştiren bir şey. Bir çocuğu, daha evet. Çocukken. Tabii annemin opera hayatı çok baskındı aile içinde. Onun opera çalışmaları, sahnelere çıkmaları falan. Ve ben daha 3,5 yaşındayken Semiha, yani savaş zamanında 1949 alıyor beni. Beni de hiç yanından ayırmıyor. Ne kadına bırakmak ne teyzelerime. Çok düşkün kızına da. Kızı yanında olacak.
Sizinle beraber hep.
Benimle beraber. Beni alıyor ve biz Viyana'ya gidiyoruz. Gayet iyi hatırlıyorum ben. 3,5 yaşında Napoli üzerinden vapurla gittik Viyana'da. Yani böyle spot aynen biliyorum. Ona da anlatıyormuşum. O da bana söylüyor. Sen diyor operaya gidiyoruz, bana anlatıyorsun. Oynardın sen diyor filan. Evet. Sonra da konser veriyor Viyana'da. Konserde bulunuyorum. Sonra operaya götürüyor. Daman diyorlar bu bağırır falan. Diyor alışkındır, susar diyor filan. Beni susturuyor. Ben gözümü kırpmadan seyrediyorum Wagner. İlk seyrettiğim Wagner Viyana operasında. Ondan sonraki hayatımda da işte hep böyle tiyatronun içinde, operanın içinde işte provalara gidiyor, beni de götürüyor filan. Yani öyle Ankara Devlet Operası ve tiyatrosu, işte o zaman Turgut Sayın vardı, onun çok yakın dostu, akademiden arkadaşı. O dekoratördü Ankara Devlet Operası'nda, aşağıda güzel bir atölyesi vardı, beni ona bırakırdı filan. Onda resim yapardım ben. Yani işte böyle 7-8 yaş sonra okul başlıyor. Yani böyle bir camianın içinde büyüdüm.
Hareketli bir çocukluk
evet,
dönemi değil mi?
Komşularınızdan bahsederken Nazım Hikmet
Nazım'ın Hikmet'in annesi Celile Hanım tabii.
Onun tabii annenizle çok yakın dostluğu var.
Çok yakın
var.
Hatta vardı. Çok severdi.
Sizin isminizde
bir Nazım Koyu evet. Ben doğduğum zaman tabii annesi yazıyor Nazım hapishaneye. Semiha Hanım bir kızı oldu diyor. Onun üzerine o da bir mektup yazıyor. Ben diyor Zeliha ismini çok severim. Zeliha koysun istiyorsa diyor. Bu sefer babaannem diyor ki aa Zeliha olur mu diyor köylü isim diyor Züleyha olsun diyor. Babaannem şey ya Osmanlı ya bunun üzerine Nazım'a mektup yazılıyor. Zeliha mıdır
Züleyha mı? O,
hayır diyor Zeliha Türk köylüsünün adıdır Zeliha diyor. Evet.
Onun üzerine Zeliha olmuş.
Sonra yıllar sonra da gene bir dostuna annemin söylemiş onun adını ben koydum demiş benim için.
Aslında tabii Nazım Hikmet'in hani milli şeyleri sizin oynadığınız...
Şimdi tabii Kuvayi
Milliye Kurtuluş Destanı yani oradan biraz hislerinizi anlatır mısınız? Yani nasıl kaleme almış o dönemi nasıl vermiş?
Evet. Şimdi tabii Nazım aslında 1918'lerde falan daha böyle 16-17 yaşında bunlar Anadolu'ya geçiyorlar. Vala Nurettin'le birlikte ve işte genç ateşli savaşa katılacak. Fakat tabii bunlar okumuş çocuklar. Onları öğretmen olarak değerlendiriyorlar. Kasabalarda, köylerde, Bolu'da. İşte bunlar Bolu'ya gidiyorlar, yerleşiyorlar. Oranın işte eşrafı var falan. İşte öğretmen olacaklar. Fakat akılları hep savaşa takılmış. Yürüyerek Bolu'dan Ankara'ya gidiyorlar. İki defa. Ankara'dan Bolu, Bolu, Ankara,
yürüyerek.
Ankara, Bolu. Ev yürüyerek. Yok çünkü vasıta falan. Ve o yol üzerinde... işte bütün o kanıları görüyorlar. Kuvayi Milliye'deki sahnelerin hepsi... birebir yaşadıklarıdır onların. Şiirlerin içindeki evet. İşte hanların içinde, sargı bezlerin içinde yaralı insanlar üst üste yatıyorlardı, inliyorlardı. Elleri toprak, ayakları toprak içindeydi filan. Kuvayi Milliye'deki dizeler. Bunların hepsi var. Mesela tabii Kuvayi Milliye'yi yapmadan önce okuduğum şeyleri bir daha okudum. Başta Nutuk'u bir daha okudum. Çünkü Nutuk'tan çok alıntı var Kuvayi Milliye'de. Hatta Nazım sayfa sayfa vermiş. Nutuk'un sayfa sayfası şu sayfa bu sayfa. Hatta 920'nin 16 Mart'ı meselesi var. Bu İngilizlerin telgrafhaneleri ve postayı bastıkları mesele. Orayı Atatürk'ün paragrafı olarak Nutuk'tan direkt koymuş. Kendi Atatürk'ün ifadesiyle koymuş.
Ve niye o ifade eder zaten? Tabii
oradan koymuş. Şimdi işte bu tabii gözlem yapıyor, görüyor bunların hepsini. İnsan manzaralarını yazmaya başlıyor. Sonra işte İstanbul Tevkifhanesi, Çankırı ve Bursa cezaevlerinde bu Kuvayi Milliye'yi bitiriyor.
O memleketimden insan manzaralarının bir içinde bir bölüm orası
İçinde
değil mi?
Ama bunu ayrıca işte 1941'de bitiriyor Kuvayi Milliye'yi. Yazıyor ve bitiriyor. Ankara'ya bir gittiklerinde meclisin karşısında işte bir kahve var. Orada Vala Nurettin'le dururken karşıdan böyle uzaktan Atatürk'ü görüyorlar. Hadi diyorlar gidelim konuşalım diyorlar. Tabii Nazım'ın da dayısı o zaman Ali Fuat Cebesoy generallerden biri. Yani tabii insan ilişkileri ne kadar şey. Bunlar böyle gidiyorlar Ankara Palası. Atatürk de ayakta duruyor. Efendim diyorlar şair işte. Bu yazar, bu da şair. Nazım, Atatürk Nazım'a dönüyor, bakıyor. Güzel diyor ama gayesi olan şiirler yazın diyor.
Tabii çok önemli. Evet.
Harika.
Enteresan
tabii,
yani.
Evet.
Ama şair, sanatçı o zaten yaşadığı belli oluyor. Dökülen
evet,
kelimelerinden.
Gayesi olan
o,
şiirler yazın
o bambaşka diyor. Bir şey, bir ilham yani.
Tabii. Ondan sonra işte yani bu Kuvayi Milliye tabii bir Nazım, hepimizde Nazım hayranlığı var. Nazım gerçekten dünyanın çok büyük bir şairi. Ve işte son iki yıldır ondan önce bir Joconde ile Siyahusu vardır onun destanı, onu oynamıştım. Bunu yani bir Nazım, bir şiir dizisi mi başka bir şey mi derken birdenbire dedim Kuvayi Milliye yapılır yani. Baştan sona uzun yıllardır da yapılmıyordu. İşte o zaman bütün Nutuk'la birlikte Birinci Dünya Savaşı'nı okudum. Şevket Süreyya'dan, ondan sonra başka kitaplardan, Nazım'ın hayatını bir daha devrettim. Özellikle o tarihlerde ne oluyor, yani etkilendiği evet. yerleri. O zaman metni çok çabuk çözüyorsunuz. Yani onun hayatına girip tarihin içine de girdiğiniz zaman orada onun anlattığı şifreler var. şiirin içinde. Onları çok çabuk anlıyorsunuz. Aa, burada bunu demek istemiş, burada şunu anlatıyor diyorsunuz. Çok rahat oluyor. Mesela orada evet, bütün o işte şeyler, çeteler, ihanet edenler, ondan sonra büyük soygunlar yapanlar, orada hepsini yazıyor. Basıyorlar köyleri, bütün gümüşleri, ne varsa kafaları da kesiyorlar, tergelerini koyup atlarına binip gidiyorlar dağlara. Çok güzel bir şiir, şahane bir şiirdir yani.
Dolayısıyla da bir gayesi olmuş oluyor tüm eserlerinin.
Şimdi o tabii Nazım'da şu var, aynı zamanda sinemacılık var ya Nazım'da, evet. Yani sinema senaryosu yazıyor, İpek Film'de çok fazla çalışıyor, Moskova'da Eisenstein'in filmleriyle çok ilgileniyor. Bunu da bir sinema gibi yazmış. Zaten Nazım'ın eserlerine bakıldığı zaman insan manzarında da sinemayı düşüneceksiniz. Eğer sinemasal bir görüntüyü düşünmüyorsanız, yani hayal etmiyorsanız, imkan yok, onu yaratamazsınız. Sinema gibi yazıyor çünkü. Yani resim çiziyor. Anne de ressam ya, kendi de resim yapıyor. Resim çiziyor. Mesela Kartallı Kazım da demiş ki, gümüş bir kutunun içinde gibiydi diyor. Bu ne demek bu? Ayın şavkının içinde demek. Hem bir darlığın içinde adam, sıkıntı içinde,
evet.
bir kutunun içine, ama gümüş bir kutu. Yani ay görünmüyor, şavk var. Gecenin içinde, öyle bir ışığın içinde. Yani onun hayal gücünü filan da doğru okumak lazım. Öyle hızlı okumamak lazım. Burada siz de ondan hayal edeceksiniz okurken. Böyle o resmi görmeye başlayacaksınız. Bir de tabii senaryoculukta çok büyük ustalığı var. Burada da mesela önde 8 babta bitirmiş Kurtuluş Savaşı'nı. 8 bab yapmış. Zaten 8. İzmir'den artık Nefer'in İzmir'i görmesi, Akdeniz'e bakması. Büyük taarruz yani. Bu 7 babta 7 ana karakter. Karayılan, Kambur Kerim, Arhavili falan diye onları sayalım. 7 bab. Ama öncesinde İlk önce Kurtuluş Savaşı meselesini tarihsel olarak 7'ye bölmüş. Ve o 7 zamanın içinde en önemli, en can alıcı, özellikle bu 1920-16 Mart'ı en vurucusu odur. O olmak üzere tarihi anlatıyor. İlk önce tartışıyor tarihi. Kim, ne olmuş, nereden, ordular nereye hareket etmiş, nereden kalkmışlar, nereye gidiyorlar, ne olmuş, hangi cephelerde, bilmem ne, işte 29, 1 Nisan, ne olmuş, Dumlupınar, onları anlatıyor. Sonra içinden bir kişi çıkıyor, Arhavili'yi oynuyor. Bir kişi çıkıyor, bilmem ne. Şimdi bu resmi de görmek lazım. Yoksa mesela bu oyunu, işte bu bir tarihsel, işte hamasi, Kurtuluş Savaşı. Hayır, hiç öyle bir şey değil. Hiç öyle bir şey değil. Çok modern, çok yaşamsal ve çok görsel, görsel ve çok böyle iç dinamiği olan bir metin.
Evet. Karayılan, Antep Kilis de zannedersem.
Antepli.
Evet, oranın kahramanlarından.
Evet, Karayılan, evet. Karayılan olmazdan önce diye başlıyor. Evet, yani benim işte hayatımda dediğim gibi ilkokul sıraları hep böyle işte evde opera aryaları, işte ben ezbere bilirdim.
Farklı bir çocuk.
Madame Butterfly falan söylerdim böyle.
Ama operayı İtalyanca. Tiyatroyu tercih ettiniz, operayı tercih ettiniz.
Evet, kendi kendime Madame Butterfly oynarım, İtalyanca söylerim falan, böyle hayalleri olan bir çocuktum ama hüzünlü bir çocuktum. Çünkü yalnızlıklar vardı. Annem çok meşgul. Yani hep beraberiz ama yani kadının kafasında alevler yanıyor.
Ama çok hareketli,
çok meşgul.
Hareketli bir çocukluk yani, turnelerde, evet, kulislerde geçen, evet, çok, yurt dışı çok. Seyahatleri işte böyle, olan yani ama çok farklı bir çocukluk.
Her güne vurursanız hüzünlü, evet. Tabii. Yalnızlık var, tabii. Bir hüzün var. Yani kendi hayalleriyle yaşıyor. Böyle kendi boşlukları, evet. Kendi yalnızlığını kendi hayalleriyle, oyunlarıyla dolduran bir çocuk.
Ayırmamasına rağmen. Yani
evet, ona
her
rağmen.
Her yere beraber giderek.
Ona rağmen. İşte sonra tabii ortaokul derken ben tutturdum konservatuvara gireceğim diye. Tiyatro okuluna gireceğim. Ankara Devlet Konservatuvarı. 60'lı yıllar, 1960. Tabii o fazla istemedi çünkü yani bak dedi, bu meslek çok ağır bir meslek, mücadelesi çok, hırpalanırsın sen bunu dedi, biliyorsun, göze alıyor musun, çok acı çekersin. Alıyorum göze dedim, çok acı çekici, çekeyim dedim. Ve sınava girdim, kazandım, işte 5 sene Ankara Devlet Konservatuvarı'nı bitirdim, birincilikle bitirdim. O sonra devlet tiyatrosu ailesine girdim, stajyerdim, ilk oyunumda bir mansiyon aldım Ankara Sanat Sevenler Derneği'nin. ikinci oyunumu oynadım. Ve tabii idealim yurt dışına gitmek ve kendimi daha geliştirmekti. Yaşım küçüktü, 19-20 yaşındaydım.
O seçimi nasıl yaptınız yurt dışı?
Yani o konuda tabii hocam Cüneyt Bey çok büyük evet. destek verdi bana. Cüneyt Gökçer hocamdı. Çok inandı bana. Sen dedi yaparsın dedi. Ve Devlet Tiyatrosu beni 7 aylık bir şeyle gönderdi ilk. Kurum gönderdi yurt dışına. Ve tabii Semiha Hanım da geldi bırakır mı? O da benle geldi. Berlin'i seçtik biz. Yani bir ara hani Paris mi olsun falan dendi ama Berlin çok da doğru bir şeydi. Çünkü o zaman Berlin'de duvar vardı biliyorsunuz. Doğu Berlin ve Batı Berlin. İki kültürü aynı anda görme şansınız var. Ve Doğu Berlin'de sanat çok daha ağırlıklı ve yoğun. Batı'da da muhteşem. Ama Doğu kapalı bir toplum ya. Öyle olduğu için herkes okuyor. Sadece sanatla ilgileniyor. Yani onlar için en büyük uğraş bu olunca ister istemez daha kuvvetli oluyor oradaki oyuncular.
Ağır ve zorlu bir eğitim.
Eserler daha tabii. şeyli oluyor, böyle ağırlıklı oluyor. Çok iyiydi yani Doğu. Özellikle Brecht'in tiyatrosu Doğu'da zaten. Bertolt Brecht'in tiyatrosu Berliner Ensemble Doğu Berlin'de. Opera var tabii, Staatsoper var falan. Batı'da da aynen Deutsche Oper Berlin var, Schiller Tiyatro. Onlar da iyi. Ama Doğu bir başka. Daha bir, nasıl diyeyim size yani, daha ciddi desem bunlar da ciddi. Ama işte oradaki rejimin...
Daha içsel mi? Daha şey, evet,
daha içsel, daha özgün.
Acılardan kaynaklanmış olur.
Klasik evet, mi? Evet. Hayır, klasik çok modern. Çok modern. Ama dediğim gibi daha ağırlıklı yani.
Daha acı çekip o insanlar daha
evet, iç, daha konsantre daha yaşıyorlar olmuşlar, ve sanatı çok yüceltiyorlar ister istemez tabii. Yani sanatın çok yüceltildiği ve gerçek sanatın ortada olduğu bir dönem.
60'lar mesela 70'ler o jenerasyon farkında sanatın da farkı var. Ben onu o filmlerde gözlüyorum. 60'lardaki mesela çok klas filmler. Çok. Siyah beyaz olanlar, nezaket var.
Çok, hani çok bambaşka.
Kıyafetlere bile yansıyor.
Çok bambaşka.
Nefaset. Ama 70'lerde öyle değil mesela. Orada bambaşka bir sinema, evet, o toplumun bambaşka, şeyini mi gösteriyor?
Tabii. Toplumun içinde bulunduğu çelişkiler, mücadele, ekonomi, politik, onları gösteren bir şey. Ama gene de sanat özgün olarak yoğun. Sanat yapılıyor. Yani mesaj olarak yaparsınız, politik yaparsınız ama sanat var içinde. Yani sırf mesaj yapmıyor. Mesaj için sanat yapmıyor. Önce sanat yapıyor, onun içinde bir fikir gösteriyor. Tabii 85 ve 90'lardan sonra bu popüler kültür meselesi, işte paraların, yani paranın dünyadaki böyle döngüsü filan her şeyi, değerleri kaybettirdi. O hoş olmadı açıkçası ve şu anda yeni kuşak bunun çok büyük sıkıntısını çekiyor. Yani nasıl diyeyim, bir yerlere sığamıyor, bir yere evet. oturamıyor. Yani böyle bir hep böyle bir savrulmalar halinde. Neyin ne olduğu tam belli değil. Yani değerler çok karma karışık olmuş vaziyette. Mesela eskiden de ne bileyim klasik tiyatrolar var, içinde bulvar oyuncuları var, bulvar tiyatroları var, komedi müzikaller var falan. Ama hepsi özgün. O tarz. O tarz. Şimdi ama böyle yedi dağ çiçeği dermiş benim anneannem. Yani karma karışık yedi dağ çiçeği. Böyle yedi dağ çiçeği. Yani komiklik mi, bulvar komedisi mi? Değil. Şimdi böyle komiklik de diyemiyorum. Komik kelimesi çok önemli bir kelime. Çünkü mesela Kelazan Efendi. O bir komik. Kelazan Efendi bir komik. Ama yani dahi bir komik. Yani bizim halk tiyatrosundan, orta oyundan gelen çok büyük komikler var. Büyük komiklerimiz var. Şimdi bir müsamere kültürü var.
Yeni nesil zorluk çekiyor dediniz.
Bir böyle hafif maskaralıkla müsamere evet. kültürü arası bir şey var şimdi. Ve ne yazık ki halk bunu tiyatro zannediyor. Çünkü bu tiyatro olarak tanıtılıyor. Efendim bu bir tiyatro. Hayır, o bir tiyatro değil. Ha, olmamalı mı? Olur ama yerli yerinde olsun. Yani sen onu yapabilirsin. Yani bugün mesela sabah programlarında açın Almanya'yı. Buna benzer şeyler var. Ama hayatın esasını ya da bir oyuncu için amacını teşkil etmiyor öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Oyuncular başka bir yerde. Onu yapan da başka bir şey.
O dediğiniz aslında popüler kültür, biraz materyalist kültür, o müziği dahil yani her şeyi etkiliyor. Yani binaların şeklini, şemalini, değil mi?
Tabii her şeyi etkiliyor. Yani paranın hakim olduğu. Ama bu iş çok tehlikeli. Yani sanatta bunun olması insan ve toplum üzerinde zehir etkisi yaratıyor. Bu bir zehir etkisi. Çünkü ne oluyor? Moral diye bir şey var. Yani insanın, değil mi, moralinin iyi olması lazım. O ona bir moral vermiyor. Sadece eğlendiriyor. Yani ondan alay ediyor aslında. Oturduğu yerden alay ediyor, eğleniyor, gülüyor. Ama ona moral gerçek sanat verir. Bir bulvar komedisi bile özgün ve güzel kendi stili içinde oynandığı zaman bir moraldir. Ya ben demiyorum illa antik oyun olsun. Hayır. Ama ustaca yapılmış bir bulvar komedisi moraldir. Mesela bir dönem Dorman Tiyatrosu öyleydi.
Şuna katılır mısınız peki? Sanat, estetik ve kalite bakanlığı gibi bir şey kurulsa.
Çok önemli tabii.
Ama bu çok önemli bir şey. Çünkü ne oldu? Bakın şimdi herkes ne diyor? İnsan kalitesi düştü. Tabii ki düşen insan kalitesi. Sen 10 seneden fazladır böyle maskaralıkları tiyatro diye gösterirsen düşer insan kalitesi. Zaten diyor ya bu böyle, ben de öyle yapayım diyor. Öyle bir şey değil. O bir primitiflik, basitlik. Ya vandalizm. Vandalizm de demeyeyim, ne diyeyim ben? Avam. Avam. Ama hayat avamlık demek değil ki. Hayat her zaman daha rafine olacaksın, daha entelektüel olacaksın, kendini geliştireceksin, okuyacaksın, değil mi? Davranacaksın. Beden dili diyorlar. Davranışlarına dikkat edeceksin, evet. Oturuşuna dikkat edeceksin. Otobüste, metroda giderken adam gibi hareket edeceksin. Oturuyor, böyle oturuyor. Hadi gel otur şimdi metroda yanına.
Tabii.
Bunların hepsi işte, hepsi sanatla doğrudan ilintili, evet, bir şey.
İnsan ruhuyla, tabii onun ki aksi sanat ne de olsa, yani insan ruhu dediğimiz gibi.
Tabii. Yani neden 50'li yılları seviyoruz? Sanatın hükmettiği yıllar, 50'li yıllar. Neden 60'ları seviyoruz? Gene devam ediyor sanatın hükmü.
Çünkü şevk ve aşkla yapılan bir sanat o dönemlerde.
Tabii ve hep bir şeye dikkat ederek. Neye? Ölçü. Yani Shakespeare ne der? Ölçü der. Ölçü. Bir ölçü olacak. Bunlarda ölçü falan yok. Ya şimdi hepsi birbirine karışmış durumda.
Zeli Hanım, şimdi aynı zamanda da akademisyensiniz ve çok fazla öğrenci yetiştirdiniz.
İşte laf şimdi oraya.
Evet.
Yani bunları peki, tabii konuşuyor. Evet.
Yeni neslin durumunu tabii en iyi bilen kişilerdensiniz. Çünkü onların şu an eskiyle kıyaslama imkanları yok. Yani bahsettiğiniz bir zorluk içindeler. Yani
evet,
her anlamda.
İçindeler.
Yani zorluk içindeler fakat o kıyas yapma imkanları da yok.
Avantajları var, hem dezavantajları var. Evet. Tabii benim artık 40 yılım bitti, evet, yani İstanbul Mimar Sinan Tiyatro Mektebi'nde. Onun kuruluşundan itibaren 41 yıl oldu. Ve çok iyi hocalarla çalıştı Mimar Sinan Tiyatro bölümü. Çok iyi, yani Türk tiyatrosunun çok büyük ustalarıyla çalıştı. 15 sene Müşfik Kenter de bizimle beraberdi ayrılana kadar. Şu anda da doçent Merih Tangün var başında okulun. Zaten 20 küsur senelik hocası, bizden mezun oldu. Amerika'ya gitti, Boston'da 4 sene master yaptı, geldi falan. Ve çok seçkin bir devlet tiyatrosu bizim mezunlarımızdan geri dönüşler oldu hoca olarak.
Evet.
Yani kadroları devlet tiyatrosu ama bizde ders veriyorlar. Yani 45-50 yaş kuşağı. Yani en güzel o, hem genç hem olgun. Bu bakımdan çok şanslıyız okul olarak. İşte çocuklar tabii şöyle bir avantajları ve dezavantajları var. Bu internet vasıtasıyla her yere erişebiliyorlar. Bizde öyle bir şey yoktu ama çok usta oyuncuları seyrederdik. Ustalar. Şimdi bunlar her yere erişiyorlar. Bu sefer ne oluyor? Böyle yüzeysel taklitler oluyor. İşte bilgi görgü yarım oluyor. Hani kes yapıştır durum oluyor. İşte burada biz okul olarak devrede oluyoruz hocalar. Daha özgün, daha hakiki, kendilerinden yaratıcı bir şeyleri geliştirmeleri için. Yani böyle bir şey var bizde.
Tabii. Yetenekliler mi?
Bizim çocuklar çok yetenekli. Çünkü ben mesela yurt dışında da bir iki okulda gördüm. Gerçekten Avrupa'da, Almanya'da falan bizimki kadar zeki, bizimki kadar işlek, yaratıcı, temperamanlı bir yapıya sahip değiller. Yani onlara böyle bir şey 10 defa anlatmanız lazım. Bulamıyor çocuk, bulamıyor. Mesela bizimki anında bulur.
Evet.
Ama tembel. Ama tembel. Evet. Yeteneğine güveniyor.
Şeyde konservatuvar tiyatro ana sanat dalı başkanlığına devam ediyor musunuz?
Yok, ben emekli oldum. Şu anda derslere devam ediyorum. Doçent Melih Tangün başında.
Peki belediyede bir kültür sanat vakfı faaliyetiniz vardı.
Beşiktaş'ta ben 5 sene kültür sanat platformunu yönettim. Rica ettiler. Onu yönettim. İşte 2005'ten 2009'a kadar 4 sene. O sırada işte yurt dışından Moskova Senfoni, Prag Senfoni, St. Petersburg Senfoni'yi getirdik. Onu Melih Cevdet Anday'ın Mikado'nun çöplerini sahneye koyduk. Onu da Timuçin Esen ile Devin Özgür Çınar oynadılar. Çok büyük başarılı bir şeydi. Haldun Taner'in Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım'ı sahneye koydum. Yani hem oyunlar koydum, işte konserler şu bu öyle devam etti yani. Sonra tabii o bir konuk işte benim için. Ben konservatuvarın hocasıydım. Bir süreyi bitirdim, ayrıldım.
Tiyatroya çok uzun seneler emek vermiş biri olarak ben size şunu sormak istiyorum. Özel tiyatrolarla devlet tiyatrosu arasındaki fark nedir?
Çok fark var. Şimdi bakın, ben devlet tiyatrosu büyüdüm. İçinde 2 sene oyunculuk yaptım. Tabii imkanları, maddi manevi imkanları, teknik imkanlar. Ondan sonra işte yani soyunma odanızda saçınızı başkası yapar, elbisenizi başkası giydirir, ayakkabınızı başkası giydirir. Böyle bir tiyatrodur. Kurum. Tam bir kurum tiyatrosudur devlet tiyatrosu. Özel tiyatroda ben Dostlar Tiyatrosu'nda çalıştım. Kendim bir iki tane proje yaptım. Bir de Ferhan Şensoy'un tiyatrosunda çalıştım. Benim çalıştığım tiyatrolar bunlar. İlk döndüğümde de Vasıf Öngören'in Asya Nasıl Kurtulur oyununu oynadım. Berlin'den ilk döndüğüm zaman. O da bir özel tiyatroydu. Bir yılda Ankara Birliği Tiyatrosu'nda çalıştım. Öyle değil tabii. Orada her şeyi kendiniz yapacaksınız. Özel tiyatrolarda öyle bir şey yok. Çok büyük özveri ister.
Gayet.
Özveri ister. Ondan sonra işte tabii maddi imkanlarınız yok. Onun için yaratıcı olmak zorundasınız. Mesela devlet tiyatrosunda 300-400 bin liraya bir oyun konur. İşte özel tiyatroda 20-30 bin liraya aynı efekte oyun koyarsınız.
Tabii evet.
Ya ama o zaman ne oluyor? Yaratıcılığınızı, artistik şeyinizi kullanıyorsunuz. Onu zorluyorsunuz, hayal gücünüzü falan. Oluyor. Yoksa çok başarılı projeler yapıldı. Mesela ben 4 tane çok özel tek kişilik müzikal oynadım. 73 yılında ben Mavi Lola, Lola Blau diye bir tek kişilik müzikal oynadım. Bu bir Yahudi kız, Hitler faşizminden kaçıyor Viyana'da. Oyunda hiç söz yok. Sadece Avusturya Strauss müzikleri. Yani Johann Strauss'lar, valsler var.
Zor bir oyun.
Çok zor bir oyundu. Viyana'da bunu izlemiştim. Nasıl yaptım, nasıl ettim şimdi bile hayret ediyorum. Hatta Haldun Bey, Demet Hanım'ı, Haldun Taner oyuna getirecekmiş. Demiş ki bak şimdi Demet'ciğim demiş. Seni bu gece ben Viyana'ya bir kabareye götürüyorum demiş. Nasıl yani demiş. Evet, Viyana'ya gidiyoruz bu gece demiş. Viyana'ya kabareye gidiyoruz demiş. Ve diyor Zeli Hanım size geldikmiş diyor.
Ve haklılığını görmüştür zaten.
Evet. O çok zor ve virtüözite isteyen bir oyundu. Sonra Brecht konserleri verdim. Yani Bertolt Brecht'in şiirlerinden, müzikallerinden, işte Kurt Weill'in, Hans Eisler'in falan yaptığı müzikler. Bunlar internasyonel şeyler. İlk konserlerimi verdim Alman kültür merkezlerinde. 72'lerde başladım. Sonra tabii Dostlar Tiyatrosu'nda oynuyorum. İşte Genco'yla biz 79'da Brecht Kabare diye bir iki perdelik bir gösteri hazırladık. Hakikaten AKM'de oynadık konser salonunda. Yani büyük bir şey oldu. Patlama oldu. Çok güzeldi. İkimiz oynuyorduk. İçinde dans, müzik, şiirler falan. Çok yani Avrupa çapında bir şeydi. Sonra ben Mehmet Ulusoy vardı. Çok değerli bir yönetmen. 1980'de Kafkasya Beşi Dairesi'ni koydu Brecht'in. Gene Dostlar Tiyatrosu'nda. Orada Kuzgun Acar'ın maskları. Çok değerli heykeltıraş Kuzgun Acar. Metin Deniz'in dekoru. Yani o da öyle Avrupa çapında. Ve hakikaten birçok yıllar sonra birçok insandan duydum ki biz onu seyrettikten sonra yani aklımız değişti filan derler. Ankara'da, İstanbul'da oynadık. Sonra Ferhan Şensoy'da oynadım. Orada da gene Kurt Weill'in Anna'nın Yedi Ölüm Günahı diye Brecht'in yazdığı gene çok zor bir müzikal. Yani müzikleri zor, söylemesi zor. Ferhan uyarlamasını yaptı, şiirleri yazdı. Onu oynadım 73-74'te. Pardon, 83-84'te. Sonra yine Dostlar Tiyatrosu'nda, tabii yani Asya'nın Sigurtlu hikayesi o başka bir destan. Dostlar Tiyatrosu'nda tekrar ben Bertolt Brecht diye bir şey yaptık. Arkasından Haldun Bey'i kaybettik. Haldun Taner'i Keşan Lali Destanı'nı oynadım. Şehir Tiyatrosu'nda Ferhan Şensoy sahneye koydu. Erhan Yazıcıoğlu ile birlikte. Ama harika bir ekipti. İsmet Ay vardı, Savaş Dinçel vardı, ondan sonra Suna Pek Uysal vardı. Yani şahane bir ekiple çok güzel bir Keşan Lali oynadık biz. Sonra ben Bakırköy Belediye Tiyatroları'nı kurdum. Türkiye'nin üçüncü ödenekli tiyatrosudur. O zaman Yıldırım Aktun'a Bakırköy Belediye Başkanı'ydı. Ve benden rica etti. Gerçekten ödenekli, yani işte devlet tiyatrosu, şehir tiyatrosu ve üçüncü ödenek tiyatro Bakırköy olarak bunu kurduk. Büyük bir zahmetle, büyük bir mücadeleyle o baruthaneyi yaptık. Baruthanenin o baruthane binası Nurettin Sözen'in elindeydi. O zaman Anakent'teydi. Bana Yıldırım dedi ki vallahi alırsan onu alırsın, yoksa dedi benim aram iyi değil dedi. Ben Nurettin Bey'e gittim. Tabii Zeliha'm dedi, size vermeyeceğim de kime vereceğim dedi. Tek imzada baruthaneyi verdi. Onun içi yapıldı bir tiyatro olarak gayet şahane bir şekilde. Ve biz orada 4 sene uluslararası nitelikte oyunlar oynadık. Tiyatro festivallerine katıldık falan, yani müthişti. Sonra efendim ben 98'de Brecht'in 100. doğum yıl dönümüydü. Genco onun bütün böyle işte müzikallerinden falan bir kolaj yaptı. İki perde ama yani çok zor oynanması. Onu oynadım. Yani bakın şimdi Lola Blau, Yedi Ölüm Günahı, Yosma. Bunlar hakikaten, yani şimdi bunu açık ve şey iç rahatlığıyla söyleyebilirim. Kolay oynanamaz. Bundan işte yurt dışına da gittik. İşte Berlin, Viyana, Kopenhag, New York falan böyle bir turne de oldu. 2002'de ben Merlin'i diye bir müzikal daha oynadım. Merlin Dietrich'in Hayatı. İşte o da bir hittir. Orada da bütün repertuarını 4 ay çalıştım. İngilizce, Fransızca, Almanca söylüyorsunuz. Evet, orijinal. Oyunun son yarım saati Marlene Dietrich'in orijinal konseri Paris'te. Konser veriyor kadın sonunda. Oyun öyle yani. Bunu Genco New York'ta seyrediyor bu oyunu. Alıyor teksti, getirdi bana. Sen dedi bunu oyna dedi. Ay nereden çıktı bu dedim. Ya hadi bakalım oyunu oynayabiliyorum. Sonra oynarım ben bunu dedi. Oynarsın oynamazsın. Ama çok çalıştım tabii. Hakikaten. Onu da oynadım.
Başardım. Ben şunu da merak ediyorum. Şimdi programın ilk başında annenizden bahsederken sizin tiyatro için uyardığını, çok da tercih etmediğini aslında evet. Tiyatroyu. Fakat sonraki sizinle ilgili tüm sonra, başarıları görünce çok, müzikallerdeki başarılar, tiyatrodaki
kendi
başarılar
gibi nasıl zevk alırdı acaba? Şimdi benim annem evet. Mesela sahne konusunda bir rolü çalışırken evet. Katiyen bana müdahale ediyor. Hani bunu şöyle oyna, getir bakayım teksti, bakayım nasıl oynuyorsun. Katiyen. Tek yaptığı şey aman evde ses çıkmasın. Zeliha'nın oyunu var. Hemen bizim evdeki kadını madını şey tıs. Ben provaya giderim. Çok saygı duyar. Ama oyun çıktı, premier bitti. Ertesi günü kendi istekleri başlar. Şimdi o beklemiştir. Bekler. Bana şu alınacak, bu alınacak. Şimdi çok heyecanlanır. Evet. Yani ben çalışırken kendi böyle kızarır bilirim yani. Böyle mesela koridordan gidiyorum. Böyle gayet gergindir. Çalışıyor, nasıl gidiyor acaba falan gibi. Ve kendi oynuyormuşçasına böyle oturduğu yerden böyle coştuğunu bana söylerdi Genco falan. Böyle şey yapıyor yani, sanki kendi oynuyor gibi. Çünkü çok yaşlı tabii. Ve beğenir.
Tabii.
Ama beğenmezse
uyarır.
Ne uyarması? Kıyamet kopar. Ama işte o kıyamet kopmasın diye de ben çok şey yapardım, çalışırdım. Yani hakikaten böyle kusursuz bir şey çıkarmak için
öyle canım, durum oluşmuyor.
Canım çıkardı. Evet. Canım dolayı. Çıkardı yani. Canım çıkardı.
Sanatçı ruhu yani Allah'ın yarattığı özel bir ruh. Yani o farklı, mesela hayal gücü geniş, renkli, ondan sonra güzellikleri daha iyi görebilen, onun detaylarını, girifleri, bunu yansıtma kabiliyeti olan, gerçek hayata bakışta bir şey oluyor mu? Fark oluyor mu? Yani
hiç fark olmuyor. Evet. Şimdi bakın şöyle bir şey oluyor. Bir defa benim annem çok gerçekçi bir kadındı. Yani en nasıl diyeyim size modern bir ressam. En modern sahne üzerinde şeyleri yapıyor. Ama özel hayatında gayet tutucuydu. Evet, gayet tutucuydu. Gayet düz, yalın, her şeye müdahale eder. Yemin tuzu, ötekinin sovanı, öteki bilmem ne. İlla bilir ötekinin ütüsü nasıl olmuş, öteki oraya nasıl konmuş. Yani gözüne bir şey battım hemen düzeltir. Bunu niye böyle koydunuz? Niye efendim gözüme batıyor, niye bu böyle olmamış filan hemen. Zevksiz bir şey hiç istemez, zaman zaman kaldır der. Mesela yemeği beğen, ben bunun için ağzımı yormam, kaldır bunu der. Böyle yani şey gayet...
Net bir insan.
Çok net.
Evet.
Çok net. Çok net ve meraklı. Yani özel hayatında öyle her şey düzenli olsun ister. Mesela yemek saati, sabah kahvaltı. Her şeyi öyle seviyor. Disiplinli. Son derece disiplinli. Hele bir şey çalışırken bir opera falan bir şey. Oo, kapanır saatlerce. Bir defa gece uyumaz. Ezanla kalkar. Ezanla kalkar. Sabaha kadar o okur. Çalışır. Yani sabahleyin bitirmiştir o çalışmasını. Resim yapıyorsa resim yapar, bir şey çalışıyorsa onu ezberliyorsa ezberini yapar, opera çalışıyorsa onu yapar.
Siz yapıyor musunuz resim? İlginiz?
Ben resim yaparım da yapmıyorum. Yani şey yapmadım. Ben daha tiyatro, mesela dekor çiziyorum ben de. Bir oyunu çalışırken mutlaka büyük resim kağıtları var. Sahneyi çiziyorum, mizanseni çiziyorum, dekoru çiziyorum, renkleri koyuyorum. Onlara meraklıyım ben ama... Yapmadım. Şimdi sanat da bizim bütün sanatçılar gözlemcidir. Hepsi çok duyarlıdır. Hepsi zekidir. Hemen gördüğünü şıp diye anlar. Yani sanatçılarımızın %85'i böyledir. Bunu belli eder, belli etmez. Ama konuştuğunuz zaman çıkar. Yani aynı lafta birleşirsiniz. O bakımdan tabii çok şanslı bir şeyiz biz. Gözlemciyiz yani. Mesela boş gitmeyiz. Mesela şimdi ben taksiyle buraya gelirken ben bütün yalıları, bütün ağaçları hepsini seyrede seyrede geldim. O kendiliğinden oluyor bizde. Ya da indiğim zaman villaları gördüm, onu konuştum, havaya baktım filan. Yani biz bakıyoruz yani etrafımıza. Dikkatimizi çekiyor her şey. Mesela şunlar benim çok dikkatimi çekiyor. Çok güzel konmuş gelincik. Çok güzel bir çiçek zaten. Filan yani...
Evet işte
İnsiyaki yapıyoruz bunu. Güzel. İnsiyaki evet, yapıyoruz.
İşte o ruh.
Evet yani böyle biriktiriyoruz. Sonra mesela bir şey çalıştığınız zaman hiç ummadığınız bir yerden bir fotoğraf çıkıyor. Buluyorsunuz onu hemen. Aa diyorsunuz bu böyle bir şey. Bunun atmosferi böyle bir şey. Ben oradan bir yerden geçmiştim. Aynen böyle bir sahne vardı diyorsunuz. Mesela 3 sene evvelden bir şey. Anlatabildim mi?
Annenizle ortak oynadığınız
Asiye Nasıl Kurtuldu?
O var. Bir tane daha var galiba değil mi küçükken? Yanlış hatırlıyorum.
İlk, efendim ben tabii devlet tiyatrosunda olduğum için o zaman 4,5 yaşındayım. Bunlar Shakespeare'in Yanlışlıklar Komedyası oynanıyor. Şimdi o tarihte yani demek ki 50'ler çok az insan var operada, tiyatroda. İşte tatbikat sahnesi, devlet tiyatrosu yeni kurulmuş falan. Bazı klasik oyunlarda bazı opera artistleri oynardı. Bazı operalarda tiyatro artistleri de oynuyormuş. Aralarda hani kalabalık yapıyorlar. Şeyde de bir kontes rolü, bir rahibe rolü var. Anneme rica etmişler. Yanlışlıkla komedyasında. Onu oynuyor. Bir akşam da demişler ki biz Zeliha'yı da çıkaralım. Nasıl çıkaralım? İşte kilisenin küçük naibi olarak çıksın. Beni giydiriyorlar. O zamanlar öyle adet. Sırt sıvazlanıyor. Hadi diyorlar. Sahne tozunu yutsun, sahneye çıksın. Bismillah deyip itiyorlar beni. Ama ben çok olgunum tabii. Gidiyorum onun yanında duruyorum filan kendime göre. Evet.
Sonra da Asiye Nasıl?
Asiye Nasıl Kurtulur? 70 yılında Berlin'den döndüğüm zaman işte Vasıf'la tanıştım. İlk önce pek böyle oynamak niyetlisi değildim. Çünkü yine gitmek istiyordum. Sonra dedim oynayayım öyle gideyim filan dedim. Ama o sonra bir destan oldu Asiye Nasıl Kurtulur. Çok büyük bir şey oldu. Hala 40 sene sonra hala konuşuluyor Asiye Nasıl Kurtulur.
Yani, sanatçı ruhu bambaşka yani. Hakikaten güzellikleri gören, estetikten, zevkten anlayan, çok. İnsanlara bir şey katan.
Çok, evet.
Kaliteyi önemseyen, yani dünyaya kattığı değer çok büyük. O yüzden çok. Onun değerinin bilinmesi lazım.
Çok. Evet. Yani şehirlere çok büyük değeri var. Yani bir şehrin kent soylu olması için mutlaka güzel sanatların olması lazım. Mutlaka. Şimdi mesela diyorlar ki bu yeni moda. Yani hiç bunu telaffuz bile etmek istemiyorum. İşte efendim Müslüman toplum operaya yabancı. Böyle bakamazsın sen. Böyle bakamazsın. Çünkü dünyanın değerleri var. O zaman cep telefonu da kullanma, bilgisayar da kullanma. Bunları kullanıyorsun, o değeri kabul ediyorsun. Niye kültürde, sanatta kabul etmiyorsun? Tıpta kabul ediyorsun.
Tabii o ayrım niye göre olmuş oluyor?
Tıpta kabul ediyorsun. Yabancı bir efendim keşfi alıp ameliyatta kullanıyorsun, kalp ameliyatını. Kabul etme, sen kendi keşfet o zaman. Böyle bir şey olabilir mi? Yani tekerliği yeniden keşfetmek. Sonra şimdi yani sosyal olarak kültür sanat çağlar boyunca bir ülkeden kalkıyor, bir ülkeye gidiyor, bir ülkeden kalkıyor, bir ülkeye gidiyor, bir ülkeden ve başka bir rotada inkişaf ediyor baktığınız zaman. Önce işte Orta Asya'da görüyorsunuz, işte Sümerler'de görüyorsunuz. Ondan sonra işte bizden sonra Afrika kıyılarından, ondan sonra İspanya'ya geçiyor. Sonra oradan Avrupa bütün o bilgileri alıyor. Başka bir şekilde Rönesans'ı yaratıyor. Evet. Ama orada Rönesans olurken sende bir şey yok. Sen şimdi o zaman Rönesans'ı kabul etmeyecek misin? Orada da keşifler var.
Sanat var.
Sanat var. Evet,
bilim orta çağda dediğiniz gibi Endülüs'ten aslında bizim medeniyetimizden.
800 sene az mı? 800 sene Endülüs bütün o bilgiyi emiyor Avrupa. Yani özellikle İşte İspanya, Fransa ve İtalya emiyor. Ve Rönesans İtalya'da çıkıyor. Niçin? Çünkü o sırada para orada. Medici'ler parayı basıyorlar, yapıyorlar.
İbn Sina'nın eserleri okutuluyor Avrupa'da o zaman. Evet. Yani Arapça tercüme yapılmadan
hepsi yapılıyor.
Tıp bilimi yok.
Hepsi yapılıyor.
Biruni, İbn Heysem, yani El Cebr bunlar yani bizden aslında.
Edebiyat bilim. Falan da öyledir. Yani böyle yer değiştir. Tabii ekonomi politikle ilgisi var. Orada para bitiyor. Tabii, burada evet. Para var. Orada gelişiyor. Yani birbirlerinden alıyorlar, etkileniyorlar, gelişiyorlar. O sırada ticaret çok gelişiyor İtalya'da. Neden İtalya? Niye Floransa? Niye Floransa? Çünkü ticaretin merkezi, bankerliğin merkezi Floransa. Para var. Veriyor. Büyük heykel atölyeleri, Michelangelo bir taraftan, Leonardo bir taraftan, papazlarda para var. Papazlarca efendim şeylerin içine, kiliselerin içine yaptırıyorlar. Mimari o başka. Yani böyle 1500-1600'ler. Aynı şeyi İngiltere'de görüyoruz. Shakespeare çıkıyor, burada Molière çıkıyor. Orada Commedia dell'arte oynuyorlar saraya karşı. Halk tiyatrosu başlıyor. Ya bunları böyle biline bu. Opera da o tarihte başlıyor. Ondan sonra yazılı metin Yunan tiyatrosunda başlıyor. Milattan önce 450'de başlıyor. Yunan filozoflar zaten Anadolu'dan gitme. Hepsi Anadolu'lu.
Avrupa'da da işte o bağnazlıktan sonra tabii o aydınlanma şeyi.
Evet.
Zaten kaybettiren bizde de yani son dönemdeki o eksik kalmamızın sebebi bir bağnaz düşünce çıkmış olması. Yani Müslümanlığın kendisinden, İslam'dan değil... İnsanların kendi kendine oluşturduğu bir bağnaz yapıdan. Evet, Avrupa'da öyleydi.
Şimdi mesela
düzeltti.
Herhalde bazı sofu Müslümanlar için en korkulan büyük şahsiyet bizim peygamberimiz. Ondan çok korkuluyor. Çünkü o kadar özgün, o kadar yani halkçı, o kadar adaletli, bütün şeyini adalet üstüne kuran ve böyle hani kıl kadar hata, kıl kadar hak yememek. Ne demek ayol bu? Bu nasıl zor bir şey? Nasıl zor bir şey? Nasıl zor bir şey ve hiçbir dinde, hepsinde var ama bundaki gibi değil.
Güzelliklerden hoşlanan, estetik ve sanatı
yani
bilen, değerlendiren.
Yani hiçbirinde. Yani öyle bir şeye ulaşmak çok zor. Çok zor. Onun için yani şimdi mesela böyle yaşadığımız günler bence o konuda da çok avam. Kültürsüz yani, kültürsüz. Bunların içinde mutlaka çok derinliğine filozoflar vardır. Ben inanıyorum ama onlar kendilerini belli etmiyorlardır. Onlar saklıyorlardır. Niye belli etsin? Başını belaya mı soksun? Yani onlar belli, mutlaka vardır. Olmaması mümkün değil. Ama yani üst tarafı kusura bakmasınlar.
Ben gördüm Endülüs'ü.
Ben inanmıyorum.
Evet. Endülüs'ü gördüm.
Evet.
Yani o zaman yapılanlar sanat eserleri mesela Cordoba Camii diyelim. Elhamra Sarayı.
tabii.
İşte Sevi'yi ya da Alcazar Sarayı tabii. Müslümanların yaptığı şu an yapılamaz.
Ya,
mümkün değil gerçekten. Yapılamaz. Yani tabii. Ne o ruh var, ne o iman gücü var, sevgi evet, gücü var. Evet. İşte gördüğünüz bina şeyler yani çıkmaz o sanat. O zamanki sevgi gücünü, sanat gücünü, iman gücünü gösteren bir yansıma.
Evet. İşte bu bir oluşum yani. Dediğim gibi böyle bir oluşum çıkıyor bir yerden. O böyle bir kuvvetli gidiyor. Ama o oluşumun içinde kaba sofular da var. Ya evet, bu hep var tabii. Hayatın içinde. Bunu evet. Yok diyemezsiniz.
Tabii.
Bu kötü. Ama bunlar içinde en tabii ki bizim Peygamber Efendimiz ona ulaşmak, onun ahlakını filan ulaşmak ne kelime söz konusu bile olamaz yani. Yok böyle bir şey yani. Onun için hiç ben kusura bakmayın inanmıyorum. Hele politik olaylara falan çok yazık. Çünkü bizim dinimize yazık. Bizim dinimiz o kadar olgun, o kadar her şeye cevap veren bir din ki yani hem şey ruhani olarak hem dünyevi olarak iki türlü muazzam.
Sevgi esaslı.
Dünyanın problemi o zaten yani.
Yani
o...
küçük çıkarlar, küçük beyinler, aldatmacalar, günübirlik olaylara sen bunu böyle ortaya sürersen olmaz.
Ama onların da sonuçları ona göre olur. Belki onun için etkili gibi görünür.
Evet
fakat
ama halka yazık. Halk cahil
devam
kalıyor.
Etmezler.
Halk cahil evet. Kalıyor. Ve halkın cahillikten kurtulmasının tek nedeni de dediğim gibi tiyatro, işte müzik, kendi folklor müziği, onun geliştirilmiş şekli. Mesela bizim kompozitörlerimiz, ondan sonra Muammer Sun, ondan sonra bizim Adnan Saygun. Bunların hepsi Türk müziğinden hareketle bütün bu klasik müziği, yani çok sesli müziği yaratan kompozitörler.
Anadolu kültürü var baş başa.
Yani o zaman internasyonel oluyorsunuz. Yerel değil, ulusal, uluslararası oluyorsunuz. Şu anda uluslararası resim, heykel, sinema, efendim işte enstalasyon, efendim opera, tiyatro, 7-8 tane şeyiniz var sizin, sanat dalınız var. Ne yapacaksınız? Biz bundan hiçbirini istemiyoruz. Ne yapacağız? Türk sanat müziği. Başka? O da tek sesli. Dımbır dımbır da dımbır dımbır. 18 tane saz koyuyor. Hepsi aynı şeyi çalıyor. Yani armoni yok.
Evet.
Armoni olmak zorunda. Hayatta armoni var. Heykelde bir armoni var. Yani ölçü. Ölçü. Ya da bir eserde dramaturji olarak bir ölçü var. Bir armoni var. Değil mi? Bir başlangıç var. Bir örgü var. Ondan sonra tekrar bir çözülüş var. Yani insana bunu öğretmek zorundasınız. Bir şehirde bunların hepsinin olmak zorunluluğu vardır. Çünkü o zaman şehir şehirdir. İnsanları da kent soyludur. Onun dışında varoş. Kent soylu demek hepsiyle ilgileneceksiniz. Konferanslara gideceksiniz, operalara gideceksiniz, konserlere gideceksiniz. Türk müziğine, Batı müziğine gideceksiniz. Klasik müziğe. Böyle bir çeşitlilik. Ondan sonra dans, bale, performans... Halk dansları hepsi böyle olacak ki insanlar böyle heyecan duyacak, ruhları tatmin olacak, sakinleşecek, gidip evde karısını vurmayacak.
Evet, tabii.
Doğru, farklılıklar yaratılışta var. Renklerimiz farklı, dillerimiz, kültürlerimiz, dünya insanları olarak. Ama bunların hepsi birbirine yakınlaşma, sevgi, birbirinden bir şey kazanma vesilesi olmalı.
Şimdi insanı tatmin edeceksiniz. Evet. Şimdi siz insanı tatmin etmiyorsunuz. Yani tatmin derken onu beslemiyorsunuz. Neyle besliyorsunuz? Bilgisayar. Devamlı çocukların elinde pıtı pıtı pıtı pıtı pıtı pıtı bu. Bu bir beslemedi. Bu böyle dedikodu. Ne yaptın? Şimdi ne yapıyorsun? Çay içiyorum. Ya öyle mi? Çay mı içiyorsun? Peki sonra ne yapacaksın? Valla işte terliğimi çıkardım. Ayağımı altıma aldım. Şimdi oturuyorum.
Hatta
pencereden dışarı bakıyorum.
Küçük bir tiyatro. Evet.
Yani alet çok değerli fakat kullanım geri.
Evet.
Kullanım primitif. Kullanım evet. Primitif.
Doğru.
İşte bu nasıl düzelecek? Bu nasıl düzelecek? Bu çok büyük bir sorun.
İşte kalbuk ve küt bir bakış açısı olursa sanat öncelikli olarak görülmezse olmazsa olmaz olarak düşünmezse
hepsini,
bu anlattıklarınızın hepsi evet. Doğal olarak gelişir. Yani mimari de etkiler, görsel
hepsini,
sanatları da etkiler.
Hepsini etkiler.
Bütün sanat dallarında bir etkili olur.
Mesela şimdi bakıyorsunuz İstanbul hakikaten asır dide bir şehir. Yani hiçbiriyle mukayese edilemez. İşte Roma 3000 sene, İstanbul 7000 sene, öteki bilmem ne. Yani zaten Boğaz falan yani yok böyle bir şey. Tabiat falan yok.
Özel bir şehir İstanbul.
Tabii canım, özel bir yer yani İstanbul ve bunu bütün dünya biliyor. İstanbul böyle. İstanbul'da opera binası yok. Konser salonu yok. Tiyatro binaları yok. Devlet tiyatrosunun salonu yok. Haksız mı?
Yok. Çok olmalı, evet.
Koskoca İstanbul, Süreyya Operası Kadıköy. Kadıköy'deki Süreyya Operası'nda ancak operet falan oynarsınız. Küçük bir salon orası, küçük. Oraya sıkıştı. AKM kalmış durumda. Şimdi yabancı geliyor. Bakıyor. Hiç alışık olmadığı bir şehir mimarisi. Çünkü onlar da şehircilik demek. İşte koca meydan, opera, tiyatro, kilise, işte arkada müzeler, kütüphane falan böyle bir yerleşim alanı var.
Havuzlar, güzel estetik şeyler.
Bizde tabii öyle bir kültürel yerleşim alanı yok. Kütüphane nerede? Sultanahmet'te miydi? Acaba şeyde miydi? Bilemiyoruz. Hala biz Topkapı'yı satıyoruz. Ve Kapalı Çarşı'yı satıyoruz. Bu olmaz. Bu olmaz. Bu çok büyük bir haksızlık. Türk sanatına haksızlık bu. Çünkü o zaman diyor ki bunlarda sanat falan yok diyor.
Ki çok önemli bir kriter. Yani
yok diyor.
Medeni.
Bakıyor bir şehir şey, tiyatrosu evet. Yok. Allah Allah diyor. Yok bunların diyor sanatı diyor. Nedir bu? Ha bunlar diyor çarşıcı diyor. Çarşı pazar gideceksin. Altın var diyor. Bedesten'de antika var diyor. Topkapı Sarayı var diyor. Bir de dışarıdan işte Dolmabahçe'yi falan görüyor. İçini görmüyor. Ha adalar falan var diyor. Geçip gidiyor çok yazık.
Kaliteli insan yetiştirmek. Yani.
Çok yazık.
Hayatı tanıyan, bilebilen, anlamlandırabilen, güzelliklerinden zevk alabilen,
evet.
Sevgiyle bakabilen. Evet, yani
ve çok şey görecek.
Yani ruh eğitimi de
görecek. Çok şey görecekler. Evet. O kadar dolu olacak ki programları. Evet. Bakın biz gençken hep doluydu. Hafta sonu konservatuvardan çıkardık. Mutlaka sinemateke gideriz, film seyrederiz. Oradan çıkarız, konser salonuna gideriz. Bilmem nereden bilmem nereye gideriz. Mecburduk, tiyatroya gideriz falan. O böyle cumartesi, pazar hep doludur bizim. Burada gençler ve tiyatroda görmüyorum. Operada görmüyorum. Hiçbir yerde görmüyorum. Nereye gidiyor bunlar?
Tabii o anlamda imkanların çok sağlanması da gerekiyor.
AVM'lere gidiyorlar. Bir AVM zenginliği içindeyiz.
Evet.
Ama bu olmaz ki.
İşte o yani insan yetiştirme. Dünyada da öyle bir dediğiniz popüler kültür dünyada da yaygın olan bir şey. Bizim ülkemizde de var. Ama genelde bir eğitim politikası. Yani sevgiye dayanan, onun getireceği sanat, güzel estetik ruhuna
sevgiye
dayanan.
Sevgiye ve akla dayanan.
İnsan ruhunu eğiten.
Evet. Evet. İnsan doğasından hareket edeceksiniz. İnsan doğasını, ruhunu beslemek zorundasınız. Hı. Aklını beslemek zorundasınız. Bu da bu yolla oluyor.
Bir de görüşleri hoşgörü olması
sadece
da çok
değil.
Önemli.
Tamam, okulla gidiyorsunuz. İlkokul, ortaokul falan filan. Zaten bizde eğitim sistemi de kötü. Ama ondan sonra üniversitede çocuk bağımsız kalıyor. İşte orada sarmallayacaksın. Hep onun önüne programlar koyacaksın. Gösterdin mi gelir o. Operaya da gelir, öbürüne de gider. Gitmiyor o çocuklar. Çünkü onlara bu anlatılmıyor. Onlara bunun reklamı yapılmıyor. Hatta o binalar yok ediliyor. Bakın AKM 4 senedir kapalı. Yok. Yok. Oysa bana sorsanız AKM zaten büyük bir konser salonu. İçinde birçok. Orası bir opera değil. Konser salonu var için filan filan. Aslında Taksim'e muazzam bir opera ve yanına bir devlet tiyatrosu yapacaksınız. Böyle sırt sırta.
Ve yetişmiş öğrenciler çok fazla sayıca.
Oo, bizim konservatuvarlardan o kadar çok dansçı çıkıyor, evet, tiyatrocu tabii çıkıyor, dolu. Ve hepsi yani yeni kuşak çok böyle şeyli çıkıyor yani, bilinçli yetenekli çıkıyor. Hepsini. Ama sokak ortasındalar, sokak ortasındalar. Devlet tiyatrosu hırpalanıyor, darbe üstüne darbe yiyor. Kurum tiyatroları öyle. Yani nasıl diyeyim ben size? Şu sınırdan dışarı çıkın. Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya falan filan baktığınız zaman bu kurumların hepsi oturmuş durumda. Hepsi oturmuş durumda. Ama Doğu ülkeleri çok büyük zorluklar içinde, para yok, pul yok, böyle üç kuruşla geçiniyorlar. Ama bu kurumlar var. Prag'a gidiyorsunuz. Bir para yok. Mütevazi geçiniliyor ama Prag Tarık Senfoni. Prag Operası ve bunlar dünyada tanınan şeyler. Dünya klasmanında var bunlar. Budapeşte. Evet. Var dünya klasmanında.
O zaman Sanat, Estetik ve Kalite Bakanlığı'nı
şart
kuruyoruz. Yani kurmamız lazım. Ona göre bir gerekir. İnsan evet. kalitesi, yaşam kalitesi, kaliteye karşı...
Valla ben başka bir kurtuluş düşünemiyorum Türk halkı için. İnanın. Hani diyorlar ya şimdi gelişmemiş, işte ne diyorlar şimdi yeni bir isim taktılar. İkinci derece mi diyorlar? Yok. Bir şey diyorlar şimdi son politikacılar. Anlatıyorlar işte ikinci kalite insan yani yetişmemiş. Sizin suçunuz. Onların suçu mu? Yani sen ne verdin de o yetişmedi. Yetişmemesine imkan yok. Bakın bizim okula biz sınava alıyoruz. 500-600 kişi alıyoruz. Buradan 12 kişi alacağız içeriye. İlk önce bunu bir 50-60'a düşürüyoruz. Sonra 12'ye düşürüyoruz. Biz onların hiçbirini şunu sormuyoruz. Babanın işi nedir? İşte fabrikatör mü senin baban? Diplomat mı? Geliri nedir? Ev düzeyinize, adresiniz neresi?
Hangi
siyasi nerede oturuyorsunuz?
Görüş?
Evet. Hayır. Yeteneğine bakıyoruz. Bitti. Yetenek varsa çocuğu alıyorsun. Sonra başlıyorsun. Nerelisin? Ne bileyim? Bunların çoğu böyle işte kenar köşe mahallelerden geliyorlar. Çocuk. Ama yeteneği var ve uyanık ve çalışıyor. 5 sene sonra mezun ettiğinizde siz o çocuğu tanıyamazsınız. Birer prens gibi çıkıyorlar.
Ne güzel.
Her
neden?
Yönden donanımlı yetişiyorlar.
Tabii. Çocuğun bakışı bile değişiyor. Evet. Geliyor bakıyorum ben bir iki tane şişman hepsi zayıflıyor. Spora gidiyorlar zayıflıyorlar. Bilmem ne şişim yapıyorlar. Birbirlerine destek oluyorlar. 3. sınıf, 4. sınıf bir de bakıyorsunuz 5. sınıfta bambaşka biri çıkıyor. Ondan sonra dizilerde pat pat pat başrollere geçiyorlar. O ara mahalleden gelen çocuk.
Tabii
yani insan değişebilir.
Gelişebilir,
tabii,
değişebilir.
Tabii, tabii. Sizin elinizde o. Ama bunu özendirmek lazım.
Son olarak bir şey daha sormak istiyorum vaktimiz varsa. Sizin gibi gerçek sanatçılarımızın değerini, kıymetini bilmek çok çok önemli. Ve artık yani çok nadirsiniz. Yani gönül ister ki artarak devam etsin. Gerçek sanatçılar yani Türkiye'de ki yetenek var.
Çok yetenekli.
Sizin de söylediğiniz gibi
çok yetenekli.
Öğrencilerinizden zaten biliyorsunuz.
Çok yetenekli.
Bu konuda neler yapılabilir?
Bu konuda seferberlik yapmak evet. lazım. Bu bir seferberlik halidir ben size söyleyeyim. Hatta ben geçen gün öğrencime dedim yani büyük bir kamyon önüne böyle pat pat pat sahne açılsın. Biz dolaşalım dedim bir de karavan alalım. Köy köy kasaba kasaba gidelim. Evet hocam öyle yapalım diyorlar. Bu bir seferberlik hali. O kadar büyük bir boşluk ve o kadar büyük bir gerilik var ki. Mesela ben televizyona bazen böyle bakıyorum. Kadın tutuyor öyle şey söylüyor ki. Yok efendim işte ben namazdan evvel şöyle abdest alır da böyle yaparsam ondan sonra da elimi işte saçıma götürürsem namazım bozuluyor. Yani üzülüyor insan böyle. Müslümanlık bu değil.
Aslında Anadolu değil. Kültürü de öyle bir kültür değil. Çok renkli.
Değil.
Geniş bir kültür.
Değil.
Aydınlık, medeni, insan seven, güzelliklerden zevk alan bir nesil yetiştireceğiz inşallah.
İşte seferberlik evet. halinde, seferberlik. Yani bu böyle tek yönlü olmaz. Dünya kültürünü kabul etmek zorundayız. Yani opera, bale olmaz. Dünya kültürünü kabul edeceksin ki sen uygar bir dünyada yerini al. Parayla yerini alamazsın uygarca. Bak Arabistan, hiçbir kültürü yok. Uygar dünyada yerini alamıyor. Petrol onlarda, altın onlarda alamıyor ama kültürü yok çünkü.
Edeceğiz, ihya edeceğiz inşallah.
İnşallah.
Oysa bizim biz opera sanatçılarımız, bakın ben size söyleyeyim. Berlin'deki Deutsche Oper Berlin'de, Metropolitan'da, Scala'da söylüyor bizim artistlerimiz biliyor musunuz? Ama hiç medya bunları anlatmıyor.
İlgilenmiyor. Günlük politik ve şey dertlerden, karmaşalardan. Onlarla ilgilenmiyor.
Evet. Şimdi efendim bizim Kuvayi Milliye'miz var bu sene. Hı hı. Çeşitli sahnelerde evet. oynuyoruz. Şeyde Haldun Taner sahnesinde hı. oynayacağız. Ondan sonra Caddebostan Kültür Merkezi'nde evet. oynadık. Böyle geziyoruz Kuvayi Milliye'yle. Çok yetkin oyuncular var. İşte Tamer Levent, Yurder, Okur, Mehmet Ali Kaptanlar. Ondan sonra yanında Cenk Sözer'i. Çok iyi oyuncular. Devrim Evin. Hepsi oynuyorlar. Yani 7 erkeği çok önemli 7 oyuncu oynuyor. Gerçekten böyle büyük bir ekip, az rastlanır bir ekip çalışması oldu. Onun yanında önümüzdeki yıl Haldun Taner yılı. Bu sene Afife Jale ödüllerinde büyük ödül Muhsin Ertuğrul bana verildi. İşte 27'sinde onun töreni olacak. Ona hazırlanıyoruz. Yani halk sanatçısının kıymetini biliyor bizde. Onu söyleyeyim.
Evet. Biz de sizin kıymetinizi biliyoruz.
Yani sanatçıyla halkın arasında inanın bir sıkıntı yok.
Doğru.
Bir sıkıntı yok.
Evet. Biz sizlerin kıymetini biliyoruz. Bize lütfetmekle bizi de şereflendirdiniz. Teşekkür ediyoruz.
Estağfurullah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür
gerçekten
ederim.
Gerçekten çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
Sağ olun.
Bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta çok değerli ve özel bir konuğumuz bizlerle birlikteydi. Sayın Zeliha Berksoy. Haftaya yeniden değerli bir konuğumuzla buluşmak üzere. Hoşçakalın.